İkinci ayrım, yarınlar bizim. Larry Collins, sayfa 15. Birinci bölüm, Ocak ayındaki 5 yolcu. İşte yine geliyordu. Bunun gibi aysız gecelerde karanlıkla birlikte basan sisle çiftlik penceresinin ta ilerisindeki Stahls ormanlarının kule gibi yükselen çamlarının arasından dolana dolana gelen ve ormanın öteki ucundaki küçük özel Harton Holm pistine indiği belli olan bir uçağın sesleri yine duyulmaya başlamıştı. Bulundukları yere doğru gittikçe yaklaşıyormuş gibi gelen sesleri dinliyordu. Sonra sesler birden kayboldu. Yerini Hamburg'un kuzeyinden Danimarka sınırına kadar uzanan bölgeyi kaplayan Schleswig-Holstein düzlüğünü saran rüzgarın o iniltiye benzer uğultusuna bıraktı. 3 dakika geçmeden motor yeniden çalışmaya başladı. Uçak Metruk çiftlik evinin önünden geçerek doğuya, açık denize doğru kalkmak için piste doğru ilerliyordu. Nereye gidiyor olabilirdi? Polonya'ya mı, Baltık ülkelerine mi, yoksa Doğu Almanya'daki başka küçük alanlardan birine mi? Heinrich! Bu seferki en mütehakkim edasıyla karısının sesiydi. Kendini üşütüp ölmek mi istiyorsun, yatağına dön! Çiftçi derin bir iç çekerek pencereyi kapattı ve yalın ayak yatağına döndü. ''Sana kaç sefer söyledim, o uçak pistinde olup bitenler bizi hiç ilgilendirmez diye. Unut, takma kafanı bunlara. Bizim gibi insanlar için değil böyle şeyler.'' Çiftçi yatağına dönüp kaz tüyü yorganının altına süzüldü. Bir an yatak odasının tavanını kaplayan kalasları saklayan karanlığa dikti gözlerini. Sonra karısına mı, kendisine mi, o gölgelere mi hitap ettiği belli olmayan Kuzey Almanya şivesi bir sesle ''De foste brut alvedder'' yani ''Tilki yine ininden çıktı'' diye söylendi. Hemen hemen bir mil kadar ötede farları söndürülmüş siyah bir Volkswagen minivan biraz evvel uçağın kalktığı pistten uzaklaşmaya başlamıştı. Şoför N206 numaralı yol kavşağında durarak yolun sağına baktı. Yanında oturan adam da sol tarafı kolaçan ediyordu. Görünürde hiçbir araba yoktu. Sabahın ikisinde bu ıssız köy yollarında zaten pek gelip geçen olmazdı. Yolcu koltuğunda oturan adam tamam diye emretti, gidebiliriz. Şoför farları açtı ve batıya dönerek 3 kilometre kadar uzaktaki A7 otobanına bağlı 17 numaralı yola doğru sürdü arabayı. Yandaki adam cebinden bir Marlboro sigarası çıkarıp yaktı. Sonra başını minivanın arkasında oturan 5 gence çevirdi. Seslerini çıkarmadan tamamen yabancı bir memlekette olmalarına rağmen hiçbir merak işareti göstermeden öylece oturuyorlardı. Zaten bu şekilde hareket etmek için eğitilmişlerdi. Ağzını açma, çevrene uy, dikkati kendine ve arkadaşlarına çekecek hiçbir harekette bulunma. Gördüğünden memnun olan adam sigarasından derin bir nefes çekti. Cessna C210 şimdi seyir yüksekliğine ulaşmış olmalıydı. Güneybatı yönünden Viyana'ya 100 mil kadar uzakta özel bir alandaki yuvasına dönüyordu. Bu 5 delikanlıyı kaçak olarak sokmak her zamanki gibi çok kolay olmuştu. Bu Avrupalılar kendi semalarının binlerce radarın kontrolünde kimsenin elinin değmeyeceği kutsal bir yer olduğuna inanıyordu. Komik bir durumdu bu. Burada Kuzey Almanya'da yüksekliğine göre sinyallerini 0022 veya 0021'de çalıştırmadan herhangi bir özel uçağın gece uçuşu yapması yasaktı. Böylece otomatikman Hamburg'un Fuchsbüttel Havaalanı'ndaki ikinci kategori hedeflere çevrilmiş radarların kontrolüne girmiş olurdu. Bu radarlar geceleri sadece ikinci kategori hedefleri alacak şekilde ayarlanırdı. Zira tam çalıştırılacak olsalardı Hamburg'dan Danimarka'ya kadar olan boşlukta uçan her kuşun radara yakalanması gerekirdi. Bu durumda pilot ne yapacaktı? Sinyallerini kesecek, Cessna C210'un kapkara bir güve gibi kuzey gecelerinin karanlığında kaybolmasını sağlayacaktı. Özel bir uçağın Avrupa semalarında radarlara yakalanmadan uçması, gümrük kontrolü olmayan ortak pazar karayollarında araba kullanmak kadar kolay bir şeydi. Başını salladı. Profesörün bu özel uçak pistini almaya karar vermekle ne kadar akıllılık ettiğine bir defa daha hayranlık duydu. Profesörün de bildiği gibi Avrupa'da satın almamanız gereken şeyleri satın almanın binbir yolu vardı. İyi para veriyorsanız ne zaman olursa olsun size anasını bile satacak bir Alman'ı, bir İsviçreli'yi, bir İtalyan'ı veya Fransız'ı bulabilirdiniz rahatça. Problem malları tedarik ettikten sonra İran'a nakletmekteydi. Bu küçük pist işte bu problemi çözmüştü. Bu pistten parçalara ayırarak 8 helikopteri, F-14'lere ait yedek parçaları, Hawkey roketlerinin kılavuz başlıklarını, ayrıca Batı'nın kendi halkına resmen satmayı reddettiği her şeyi taşımışlardı. Beş sessiz yolcuya bir daha göz attı. Bu seferki kargo farklıydı. Şoför A7'nin çıkış rampasından inmiş Hamburg'a kadar 23 millik son kısma girmişti. Bir saatten evvel Kennedy Brook'u geçip Elbe kıyısındaki Klosterwald tren istasyonundan güneye dönerek şehrin merkezine ulaşacaklardı. 1946 yılında o zamanki yöneticiler tarafından 1943'teki büyük bombardımanın külleri arasından şehrin en yüksek binası, civardaki kiliseyi de geçen 4 tane 12 katlı kule inşa edilmişti. Şoför bunlardan ikincisinin önünde durdu. Yolcu koltuğunda oturan adam dışarı çıkıp yolu şöyle bir kontrol ettikten sonra başıyla arkadaki beş gencin kendisini takip etmesini istedi. Binanın holüne girdiler. Işıkları yakmadan çakmağının yardımıyla asansörü aşağıya çağırıp kapısını açtı. Gençlere içeri girmelerini işaret etti. İkinci kata çıktılar. Kattaki tek kapı olan cam kapının üst kısmından ışık geliyordu. Camın üstündeki yazıdan buranın İranlı şirketinin giriş kapısı olduğu anlaşılıyordu. Rehber kapıya sertçe 3 defa vurdu. Kapıyı 40'ına yakın bir adam açtı. Rehberin arkasında boşlukta duran 5 genci şöyle bir süzdükten sonra dudaklarında bir tebessüm belirdi. "Kardeşlerim," diye sıcak bir sesle karşıladı onları. "Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah gönderdi sizleri bana, sefa getirdiniz." Samimiyetini daha da belirtmek için kollarını iki yana açarak onları içeri buyur etti. Teker teker kapıdan geçen 5 genç ev sahibi tarafından kucaklandı, yanaklarından öpüldü. Antrenin tavanından sarkan 4 kollu el dövmesi pirinç avizeden gelen ışık, odadaki diğer eşyaların üzerinde renkli ışıltılar yayıyordu. Şiraz, İsfahan, Kaşgar halılarının leylaki, koyu kırmızı, gök mavisi, eflatun ve altın sarısı renkleri bu ışık altında parlıyordu. Ev sahibi, "Buyurun, oturun," diye seslendi misafirlerine. 5 genç halılar üzerine bağdaş kurup yarım daire şeklinde karşısına dizildi. Kendisi de medresedeki müritlerini karşısına geçmiş bir şeyh gibi sırtını duvara dayayarak oturdu. Bu benzetme pek o kadar yakışıksız değildi. İranlı şirketinin sahibi hem bir din hocasıydı hem de İran devriminin önde gelen kahramanlarından biriydi. Hümeyni devriminin İran Şahı'nın tahtını sarsmaya başladığı günlerde Hüseyin Faremi hemen Tahran'a koşmuş, devrim muhafızlarının ilk gönüllüleri arasına katılmıştı. Devrimin eski rejim taraftarlarına uyguladığı seri ve acımasız adalete bağlılığı, idamcı Molla Sadık Halhali'nin mahkemesinde bir yer bulmasını sağladı. Kendisine idamcı Molla'nın ölüme mahkum ettiği suçluların kafasına kurşun sıkma şerefi verilmişti. Bu dehşet verici görevi yerine getirmekte gösterdiği heyecan ve heves ona Allah'ın gürzü lakabını kazandırmış, devrimin başarısı için ne kadar kanlı olursa olsun her görevi yerine getirmeye hazır bir insan olarak büyük bir şöhret sağlamıştı. Bu hizmetleri sebebiyle ona Hamburg'da İranlıların sürgünde oluşturdukları en büyük topluluktaki bu görev verilmişti. 6 yıldır burada birbirinden güzel İran halılarının toptancılığını yapıyor, ikinci bir iş olarak da Naşmaran adında Farsça kitaplar satan küçük bir dükkanı idare ediyordu. Aslında Allah'ın Gürzü'nün halılar ve Farsça şiirlerle olan ilgisi, Ayetullah Hümeyni'nin İskoç viskisi ve pornografik filmlere karşı olan ilgisi kadardı. Gerçekte Hüseyin Faremi Şah'ın Savak adındaki kanlı örgütünün yerini alan ve İran İstihbarat ve Milli Korunma Bakanlığı'na açılımı ve zarate etalaat ve aminyate keşbar olan Vevak, bağlı gizli terörist örgütün Almanya kolu başkanıydı. Bu örgütün buradaki kolunun başlıca görevi, Amerika ve Avrupa'da saklanmakta olan Mollalar rejimi karşıtlarının yok edilmelerini organize etmek, Tahran hükümetine ihanet edenleri kurşunlamaktı. 3 yıllık bir zaman zarfında vurucu güç olarak bilinen gruba mensup tetikçiler, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 60'tan fazla adam öldürmüştü. Bu katillerin çok azı yakalanıp adaletin önüne çıkarılabilmişti. Faremi'nin halı şirketi örgütün nasıl işlediğinin mükemmel bir örneğiydi. Tahran Kuzey Almanya'ya halı ithalatı için yarı tekel bir hak tanıdığı Faremi'ye malları maliyet fiyatına satıyordu. O da bu halıları halı ticareti yapan bir düzineye yakın İranlı'ya dağıtıyor ve gelirini operasyonun finansmanında kullanıyordu. Bu masraflar arasında Faremi'nin tetikçilerinin sığındığı güvenli evlerin kirası, sahte hüviyet, silah ve patlayıcıların bedelleri de vardı. Faremi'ye ayrıca İran'a yüksek teknoloji ticari eşya satmaya hazır veya bedeli mukabili ihracat kısıtlamalarına göz yumacak Alman iş adamlarının aranıp bulunması için 30 kişiden fazla bir istihbarat kadrosu beslemesine de izin verilmişti. Faremi önünde oturan 5 genci tetkik ediyordu. Yüzleri acayip bir şekilde ifadesiz, hayatın başarı ve yenilgilerinin izlerinin yazılmadığı boş bir kitap sayfası gibiydi. Her taraflarından buram buram günlük kokusuna benzer, yoksa yanıyor muydu? Sorgusuz sualsiz bir masumiyet ve teslimiyet havası fışkırıyor gibi geliyordu. Hepsi de 20'li yaşların başında, en fazla 25'lerindeydi. Hepsi de Tahran'ın kenar mahallelerinde sefalet ve ümitsizliğin çukurundan toplanmış, devrimin intikam taburlarını oluşturanlardandı. Bunlar bir bakıma Hazreti Ali'nin adını bağıra bağıra, cennete koşarcasına ölüme koşarak, Irak mayın tarlalarını vücutlarıyla temizleyen o cesur çocukların kardeşleri sayılırdı. Faremi bunların hepsinin çok dikkatle araştırılıp seçildiklerini ve şimdi kendilerini bekleyen işler için son derece iyi eğitildiklerini biliyordu. Beşinin de müminler için farz olan cinsle çenenin altında avuçlandığında küçük parmaktan biraz dışarıda kalacak uzunlukta sakalları vardı. Bunlar hemen temizlenmeli diye düşündü Faremi. Bu türlü sakallıların Müslüman oldukları bir bakışta anlaşılıyordu. Ellerini çırptı, elinde pirinç bir kase, bir güllap ve yeni ütülenmiş keten peşkirler olan bir uşak girdi içeri. Her biri avuçlarına birkaç damla gül suyu dökerek doğudan gelen yolcular için yapılması adet olan temizlik merasimini yerine getirdi. ''Evet kardeşlerim'' diye gülümsedi Faremi, ''uzun bir yolculuk böylece sona erdi, şimdi bir yenisi başlayacak.'' Göreviniz, yerine getirmek için seçildiğiniz büyük göreviniz sizleri bekliyor. Birkaç saniye sustu, söyleyeceklerinin önemini belirtmek istercesine başını öne eğdi, sonra gözlerini karşısındakilere çevirerek, sizin gibi Müslüman gençlerin şahadetin bu dünya günahlarından arınıp onların üstüne çıkmanın ne olduğunu öğrenmesi gerekir. Büyük önderimiz Ayetullah Hümeyni'nin cennetin yolu kılıçtan geçer sözünü hiç unutmayın dedi. Bir müddet sessizce durdu. Birazdan söyleyeceklerinin önemini daha iyi vurgulamak istiyordu. Bugün diye devam etti. Bugün sevgili kardeşlerim bu kılıç sizlerin elinde. Haksızlığa uğrayanların haklarını, intikamını almak gibi tarihi bir görevi yerine getireceksiniz. Far Emin'in ayaklarında da gençlerde olduğu gibi sadece çorapları vardı. Ayakkabılarını içeri girerken çıkarmışlardı. Alelade siyah bir pantolon ve İran usulü boğazdan ilikli yakasız beyazımsı bir mintan giymişti. Yüzünde en az 5 günlük sakal uzamıştı. Ölçülü bir jestle gömleğinin cebinden bir kağıt çıkararak önündeki alının üstüne serdi. Bu Vevak müdür yardımcısı ve vurucu gücün başı Sadık İzzettin'in yazdığı bir ölüm emriydi. 5 gencin Avrupa'da yerine getireceği görevin detaylarını bildiriyordu. Müslümanlıkta hiç kimse dini liderlerin kesin emri, ulu önderin ağzından bizzat çıkan Salman Rushdie'ye verilen benzeri bir fetva olmadan bir suikasta teşebbüs etmez diye hatırlattı onlara. ''Siz bu fetvayı yerine getireceksiniz.'' diye sözlerini bitirdi. ''Dini bir emir olarak şunu aklınızdan çıkarmayın. Hakkaniyete dayalı bir toplumun yaratılması için öldürmeye hazır olmayan insanlar Allah'ın rahmetine layık olmazlar.'' ''Ve de'' diye devam etti şeni bir ciddiyetle. Bu görevleri yaparken içinizden hayatını kaybeden olursa şunu bilmelisiniz ki doğrudan şehitlik mertebesine ulaşacaktır. Sizi ölümün kapısından cennete götürecek güzeller güzeli bir huri bekliyor olacak. Size cennetin çiçeklerle süslü, sevgiyle ve hurilerle dolu o namütenahi bahçelerini önünüze açacak, kıyamete kadar orada yaşayacaksınız. Ellerine silah verip cenneti vaat et. Bu kelimeler Tahran'daki yaşlı mollaların rejim için hayatlarını tehlikeye atacak gençleri razı edebilmek için hazırladıkları karma karışık planların özünü teşkil ediyordu. Faremi yukarı Mısır'da yaşayan bu şeyhin yandaşlarına cenneti tarif ederken oraya vasıl olanların daimi ereksiyonla dolaşacaklarını, canları ne zaman isterse genç erkeklerin veya hurilerin her an arzularını yerine getirmek için etraflarında döneceklerini de söylediğini hatırlıyordu. Sağ elinin işaret parmağıyla göstererek içinizden ikisi benimle birlikte istasyona gidecek dedi. ''Sizi Düsseldorf trenine bindireceğim.'' Cebinden bir kağıt parçası çıkardı. Düsseldorf şehir planının bir parçasıydı bu. Bu planın üzerinde Düsseldorf istasyonundan Prinz Georgstrasse 87 numarayı yürüyerek hangi yolla gideceğinizi işaret ettim. Bu binanın kapısında orada oturanların listesini gösteren pirinç bir plak olacak. Buna dikkatle tetkik edin. O listede en altta Nabi adını göreceksiniz. Ziline 3 defa basın, sonra yolun karşı tarafına geçip bekleyin. Bir el birinci katın penceresine tül perdenin arkasına bir sardunya saksısı koyacaktır. Bu sizin mesajınızın alındığının işaret eder. Kısa bir müddet sonra adamlarımızdan biri çıkıp size şu dergiyi getirecek. Faremi elini alının altına sokup Almanların Der Spiegel dergisinin bir nüshasını çıkardı. Size Farsça olarak istasyonun yolunu soracak. Siz ona İngilizce olarak istasyondan yeni geldiğinizi söyleyeceksiniz. O sizi alıp güvenli evlerden birine götürecek. Faremi geri kalan üçüne işaretle siz üçünüz bugün öğleden sonraki trenle Frankfurt'a gideceksiniz diye devam etti. Yapacaklarınızı daha sonra anlatırım size. Hepinize yeni kimlik kartları ve para verilecek orada. Bu kimlikleri İngiltere'ye girerken kullanacaksınız. Burada kimse bir şey sormaz. Daha sonra beşiniz Londra'daki güvenli evimizde toplanacaksınız. Yapacağınız işin bütün teferruatı orada anlatılacak ve hedefin bulunduğu ev gösterilecek. Bunu iyice tetkik edeceksiniz. Göreviniz tamamlanır tamamlanmaz her biriniz ayrı yollardan Düsseldorf ve Frankfurt'a geri döneceksiniz. Daha sonra yine burada buluşuruz. Geldiğiniz yoldan Tahran'a dönmenizi ben ayarlayacağım. Soracak bir şeyiniz var mı? 5 gençten biri ya silahlar diye sordu. Bunlar Londra'da dağıtılacak. Silah taşımamak daha iyi. Bir başkası patlayıcılar diye sordu. Bu görevde böyle bir şeye ihtiyaç olmayacağını umuyorum. Peki o binaya nasıl gireceğiz? Bunları Londra'da anlatırlar. Her birinize binanın içinde kullanılmak üzere birer parça Semtex verilecek. Ancak bunlara mutlaka başka bir çare olmadığı zaman başvurulacak. Gürültü çıkarıp görevi tehlikeye atmak doğru olmaz. Unutmayın, Londra'daki komutanımızın anlatacağı gibi göreviniz iki kademeli. Birincisi bize ihanet edenden İslam'ın intikamını almak, ikincisi ve de en önemlisi esasen bize ait olan bir şeyi onun elinden kurtarmak. Ayağa kalktı, briefingin bu safhasının bittiğine işaretti bu. Takiye mefhumunu biliyor musunuz diye sordu. İçlerinden ikisi ellerini kaldırdı, faremi gülümseyerek diğerlerine izah etti. Takiye inancın korunması yolunda bir gizleme doktrinidir. Şii atalarımız Abbasi halifeleriyle Osmanlı Türklerinden korunabilmek için geliştirmişlerdi bu metodu. Bu andan itibaren kendinizi düşmanlarımızdan korumak, gerçekte kim olduğunuzu anlamamalarını sağlamak için gerçek inancınızı gizleme yetkisine sahipsiniz. Mesela hepiniz hemen sakallarınızı tıraş edecek ve ana vatana ulaşana kadar böyle gezeceksiniz. İngilizler veya Almanlarla beraberken soracak olurlarsa Müslüman olduğunuzu saklayabilirsiniz. Hristiyan, hatta gerekirse Yahudi olduğunuzu bile söyleyebilirsiniz. Size bira, domuz, salam gibi aram şeyler ikram ederlerse korkmadan yiyin için. Tıpkı onlar gibi giyinecek, onlar gibi hareket edeceksiniz ki kim olduğunuz anlaşılmasın. Görevinizi yapmanız için herhangi bir engel çıkmasın. Faremi konuşurken yardımcısı halının üstüne Reebok ve Adidas lastik ayakkabıları, uzun yürüyüş botu, blue jeans, sweatshirt, deri ceket, mont gibi çeşitli giyim eşyaları ve ayakkabılar yığdı. ''Gelin'' diye emretti Faremi, ''giyeceklerinizi bunların içinden kendiniz seçin. Günün birinde sizlerin hakimiyetine girecek olan batı dünyasının kokuşmuş gençleri gibi giyinin.''
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 23.